İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. İlahi Nizam ve İnsan programına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu, çok önemli bir konuğumuzla konuşacağız. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı hocamız Sayın Profesör Doktor Hasan Onat. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Nasılsınız hocam?
İyi olmamak için bahane aramayı akıllıca bulmadığım için iyi olmanın da iyi olma sürecini sürdürmekten daha iyi olduğunu düşünmüyorum.
Bu cevabı duymak için sordum. Çünkü
anladım.
Nasılsınız dediğim zaman böyle unique yani tek eşsiz bir cevap sadece sizden geliyor. Teşekkür ederim. Çünkü bu yani evrenle uzlaşmanın bir sonucu. İyi olmamak için
sebep
hiçbir
yok.
Sebep yok. O yüzden şükrediyoruz. İyi ki buradayız. İyi ki siz de varsınız. İyiyiz hep beraber. Bugün hukuk konuşacağız. Biraz sert bir konu gibi gözüküyor ama biz bunu insan merkezli bir hale getirince herhalde hukukun ne olduğunu, ne olmadığını ve Kur'an bağlamında insana yansımasının ne olduğunu, bugünün insanının Kur'an'ı anlama, Kur'an'ı hukuki çerçevede anlama, o çerçevede kuşatma bilincinin ne olduğunu, bugünün Müslümanının bundan ne anladığını biraz sizinle konuşmak istiyoruz. Mesela evet. Kur'an hukuk kitabı mı? Bu çok konuşulan bir
anayasa
şey.
Anayasa mı?
Anayasa mı?
Bilimler ansiklopedisi mi? Yani
evet.
Kur'an'a bu bağlamda nasıl bakıyoruz?
Evet, mesela
bence
bir birinci
çok
soru olarak bunu ben sizinle evet. paylaşmak istedim. Çünkü böyle şeyler giydirmek yani hem evet. Kur'an'a bir haksızlık oluyor hem de Müslümanların yaşantısı açısından sınırlayıcı bir takım unsurları da beraberinde getiriyor. Ne diyorsunuz hocam Kur'an? Nasıl bir kitap
şimdi
bu
tabii,
anlamda?
Yani meseleye buradan başlamak gerçekten de isabetli oldu diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bizim en büyük problemimiz Kur'an'la irtibatımızın Kur'an'a uygun olup olmadığı noktasında başlıyor.
Yani Kur'an'ın kendi önerdiği bir şeyden çıkmışız öyle mi? Kur'an'la
hatta,
irtibat konusunda.
Hatta Kur'an'da şöyle bir metafor var kıyamet bağlamında. Hazreti Peygamber Müslümanlardan şikayet ediyor. Bu Müslümanların ümmetinin Kur'an'ı terk ettiği tarzında bir şikayet var. Aslında hakikaten oturup önce bunu düşünmek lazım. Ortada Kur'an diye bir kitap var. 1,5 milyar Müslüman Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanıyor ve bu Müslümanların önemli bir kısmı da Kur'an'ın anlaşılamayacağı gibi bir iddiayı hem de dillendirebiliyor. En hafifinden diyorlar ki efendim bunu daha iyi anlayanlar anlatır, biz onların anlattığını anlarız. Önce bu bakış açısının yanlışlığını vurgulayalım. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın en mühim görevi Cenab-ı Hak'tan aldığı vahyi insanlara ulaştırmaktır. Peygamberlik bununla başlar ve peygamberliğin akışını da belirleyen Kur'an'ın ta kendisidir. Hazreti Peygamber hayatının hiçbir safhasında, peygamberlik hayatından söz ediyorum, insanları Kur'an'la karşılaştırmaktan uzak durmamıştır. Mekke dönemi 13 yıldır. Mekke döneminde Müslüman olan insanlara tek tek bakın, hemen tamamı doğrudan Kur'an'ı anlayarak, Kur'an'ın etkisinde kalarak Müslüman olmuştur. Medine dönemine İslam'ın sıçraması Kur'an sayesinde olmuştur. İslam Medine'ye sıçradığında Hazreti Peygamber'in ilk yaptığı iş oradaki insanlara Kur'an'ı anlatacak, Kur'an'ı okumayı, anlamayı, o konuda destek olmayı sağlayacak bir öğretmen göndermek olmuştur. Yani bunlar hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken şeylerdir ve Hazreti Peygamber hiçbir Müslümana, buranın altını çiziyorum, hiçbir Müslümana Kur'an'ı sen okuma anlayamazsın dememiştir. O zaman buradan çıkan şöyle bir sonuç vardır. Dini tahsil görmemiş bir Arap Kur'an okuduğunda ne anlarsa İyi bir mealden okuyan, Türkçesinden okuyan da en az onun kadar anlar. Yani Kur'an'ı anlama düzey işidir. Kendi kapasitenize göre, birikiminize göre, tecrübenize göre, çabanıza göre, emeğinize göre Kur'an'ı anlarsınız.
O zaman hocam bu ayrımı yaptık madem, çok önemli. Ben şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi herkes kendi düzeyine göre anlayacaksa o zaman herkesin önce bir kendi düzeyiyle ilgili bir
harika,
tanımlama ve belirleme yapması lazım. Bir farkındalık
harika
geliştirmesi lazım. Çünkü yani eğer bu şöyle bir sonuca götürüyorsa biz bu da yanlış. Ben bunu böyle anladım ve benim anladığım mutlak bir şey, nihai bir şey. Sen niye böyle anlamıyorsun? O zaman demek ki esas olan kendi anladığımızsa, kendi anladığımızla kendimize bir şey yapıyorsak sorun yok.
İşte zaten bakın
ama kendi anladığımızın dışına çıkıp yani bizim anladığımız şeyi bir biçimde yaygınlaştırıp hatta kurumsallaştırıp hatta buradan bir üretime geçme gibi bir şey söz konusu oluyorsa o zaman belki de sıkıntılar başlıyor. Yani insanlara bugünlerde Kur'an meali okumanın herkese uygun olmadığını söyleyenlerin de belki buradan hareket ettiğini düşünüyorum. Çünkü meal okuyarak diyelim ki bugün hukuk konuşacağız. Hukukla ilgili ayetlere hukukun ne olduğunu bilmeyen, hukukun temellerini bilmeyen, hukukla ilgili bir nosyonu olmayan herhangi insanlar diyelim ki miras ayetlerini okudu, diyelim ki aileyle ilgili ayetleri okudu, diyelim ki yani ahlakla bağdaştıracağımız da pek çok şey var hukuk içerisinde, o ayetleri okudu. Yani literal olarak birebir Kur'an'da bunlar yazıyor, bugün böyle şey olur mu canım diyorsa işte orada sorunlar başlıyor. Yoksa sizin söylediğinizi ben anlıyorum. Yani herkesin Kur'an'la irtibata geçmesi zaten olması gereken şey. Çünkü Müslüman.
Şimdi burada iki şeyi birbirinden ayırmamız gerekir.
Lütfen hocam.
Yani bir, Kur'an'ı anlamak da derece derecedir.
Evet.
Yani elinize bir meal alıp da ahkam kesmeye kalkarsanız
hocam, bu
haddini bilmezliktir.
İşte
bu. Bunu bu konuda iki farkındalık düzeyinin olmazsa olmaz bir şekilde ifade edilmesi lazım. Bir, kendi varlığınızın farkında olacaksınız.
Bu çok önemli.
Kendi
hocam,
varlığınızın evet farkında olacaksınız. Öyle. İkincisi, haddinizi bileceksiniz. Üç, aynı zamanda Kur'an'ın, yüce yaratıcının bize gönderdiği mesaj olduğu gerçeğini göreceksiniz. Şimdi buradaki ilişki biçimi nasıl olacaktır? Kur'an'ı anlarken siz herhangi bir metin gibi kendi düzeyinize göre anladığınızı bileceksiniz. Evet, Kur'an enteresan bir kitap. Gerçekten de bana göre Kur'an'ın mucize olarak ön plana çıkması ya da kendisini Hazreti Peygamber'in tek ve en özgün mucizesi olarak ortaya koyması tesadüfi değildir. Bunun anlamı şudur: siz eğer samimiyetle Kur'an'a eğiliyorsanız, Kur'an'ı anlamaya çalışıyorsanız bir süre sonra Kur'an size kendisini açmaya başlıyor. Ve daha önce göremediğiniz manaları yakalayabiliyorsunuz. Ama bunların olması için iki şey dedim. Farkındalık, kendinizin farkında olmak. Onu şimdi açmaya çalışıyorum. Bu farkındalık siz Kur'an'la bireysel irtibatınızı Kur'an'ı anlama, kendinizi geliştirme, dönüştürme düzeyinde tutmak mecburiyetindesiniz. Siz profesyonelce birilerine İslam anlatmak için Kur'an'la böyle bir ilişki kuramazsınız. Siz birilerini değiştirmek, dönüştürmek, birilerini
böyle
Müslümanlaştırmak
bir şey
için
evet
Kur'an okuyorsunuz.
Böyle bir şey yok.
Öyle bir, eğer yani birilerine İslam'ı anlatmak gibi sizin eğer bir misyonunuz yoksa siz Kur'an'ı öyle okuma hakkına da sahip olamazsınız. Yani Kur'an size hitap ediyor. Cenab-ı Hak sizi ciddiye almış insan olarak, size böyle bir mesaj göndermiş. Siz kendinizi geliştirmek için, değiştirmek, dönüştürmek için Kur'an'ı okursunuz. O zaman yani konuya böyle başlamamız, işte onun için dedim ki isabet oldu.
Hı hı.
Kur'an'a, Kur'an üzerinden hukuku, Kur'an üzerinden insanı, Kur'an üzerinden dini anlayacaksak bunun alt birinci basamağı insanın kendi varlığının farkında olmasıdır.
Evet.
Yani neyi ne kadar biliyoruz? Düzeyimiz ne? Farkındalık düzeyimiz ne? Kur'an'dan ne? Niye Kur'an okuyoruz? Ne arıyoruz? Derdimiz ne? Onun için burada netleştirelim konuyu. Bir, hiç kimse bir başkasına sen Kur'an'ı okuma anlayamazsın deme hakkına sahip değildir. Tespitlerimizden birisi bu.
Evet.
Çünkü bu peygamberin de tatbikatıdır. Peygamber hiçbir insanı ayırmamıştır. Her insanı Kur'an'la karşı karşıya getirmiştir. İki, Kur'an'ı bu şekilde kendi başına okumak başkalarına öğretmek amacıyla değil, öğrenmek amacıyladır. Burada her insanın özgürlüğü sınırsızdır.
Ve bunun sonu yok. İnsan kendisi. Yani kendisi bile demeyeceğim, bizzat kendisi bugün okuduğunu yarın okuduğunda farklı bir anlam veya farklı bir ufuk açılıyorsa, kendisinde öyle bir şey oluşuyorsa, işte bu bunun göstergesi. Yani nasıl o zaman durduğu yeri en kesin yer olarak söyleyebilir? İnsan değişen bir varlık, insan
tabii,
gelişen bir
tabii.
varlık. Anlayışı geliştikçe, anlayışı değiştikçe bu kutsal kitap, yani Kur'an-ı Kerim de olsa, ona yöneldiğinde o anlayışla yönelecek. Yani bir altyapı olacak, onunla ilgili ön bilgiler olacak vesaire, ama bir taraftan da izlediği filmler, hayattan gözlemlediği şeyler, okuduğu diğer kitaplar, insana dair haller, bunlarla ilgili anlayışı geliştikçe o zaman okuduğu metinden de herhalde daha farklı şeyler
gayet, tabii.
çıkaracak.
Tabii.
Ama kendisine. Peki hocam, o zaman buradan bu özel konumuza doğru biraz ilerleyelim. Bu çerçevede hukuk ayetleri nasıl anlamalıyız Kur'an'dan? Yani çünkü ben mesela bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. Bu kısas var ya, yani aslında hayat veren bir şey olarak tanımlanıyor Kur'an'da, ama öyle bir şey ki, yani günümüzde de biz maalesef bunlarla çok karşılaşıyoruz. Sanki Kur'an'ın bütüncül anlayışı içerisinde bize sunduğu o dünya görüşü, hayat görüşü çerçevesinde yaşatmak değil de öldürmek esasmış gibi bir yere doğru geldik gibi geliyor. Yani Allah adına birilerini bu dünyadan temizlemek sanki bizim işimizmiş gibi böyle bir... Halbuki yani öyle bir şey ki, mesela Tevrat'ta var olan bir sistemi Kur'an'a taşıyıp daha önceden, hani orada bu var, göze göz, dişe diş, Tevrat'ta konulmuş değil mi? Yahudilerle ilgili bir
evet.
mevzu, ama o tarihsel süreç içerisinde hiçbir kopukluk yok. İslam'la tanışınca Müslümanlar, eski kültür, eski gelenek, onların hepsi taşınıyor, ama bir iyileştirme, bir affedicilik getiriliyor orada ve bunda hayat vardır deniliyor. Ve Kur'an'ın diğer ayetlerine de çeşitli vesilelerle baktığınızda aslında insanı yaşatmak esas. Yani nasıl olabiliyor, nasıl Müslüman zihinler bu şekilde değil de öbür türlü bir yere doğru gidebiliyor? Günümüzde en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi bu. Ve yani adalet bu kadar insanın... peşinden koşup da yani hayat alma üzerine kuracağı bir şey midir? Adalet anlayışımız böyle mi gelişmeli?
Şimdi tabii yine problem bizim Kur'an'a bakışımızla alakalı en temelde. Biraz önce dedim ki Kur'an'ın kendine özgü bir sistematiği var. Bunu görmeden tek tek herhangi bir ayeti cımbızla çekerek baktığınızda hem onu doğru anlayamazsınız, hem gerçekten de ahlaksızca davranmış olursunuz. Kur'an'a haksızlık, adaletsizlik etmiş olursunuz. Hı hı. Şimdi burada Kur'an'ın kendi sistematiği içinde bakın. Bu Kur'an insana gelmiş bir kitaptır ve insana destek için vardır. Önce bunu görelim. İki, Kur'an bu bağlamda hayatı esas alan bir kitaptır. Yani Kur'an'ın...
Hayatın devamını istiyor.
Yani... hayatı esas almaktan kastımız nedir? Hayat, şimdi normal insanların daha kolay anlayacağı tarzda veriler üzerinden konuşalım. Mesela Kur'an der ki bir tek insanın hayat bulması tüm insanlığın hayat bulması gibidir.
İşte bu.
Bu genel sistematiği içerisinde Kur'an'ın kurucu bir unsur olarak ortaya çıkar bu. Peki o zaman Kur'an'daki cezalar, korkular, bunlar neyin nesidir? Yani burada cezalardan söz edildi. Biraz önce kısastan söz ettiniz. Şimdi aslında bakın bunun arkasında şöyle evrensel hayat olması da buradadır. Siz bir insanın hayatını alıyorsunuz. Ya bir hayatı yok ediyorsunuz. Bir hayatı yok eden insanın aslında bu dolaylı olarak kendi hayatını da yok etmesi olarak anlaşılmalıdır. Yani hayat böylesine kutsal bir şeydir. Ve din insanların bu hayatlarını... İnsanca bir şekilde sürdürmelerini sağlamak için vardır. Peki bu adalet olmadan gerçekleşir mi? Yani rastgele bir insanı birisi kalktı öldürdü. Bu ne olacak? O zaman güçlü olanlar, yani burada Darwin'in tabii istifası dediğimiz şey ortaya çıkar. Yani bir anlamda güçlü olan bırakın yaşasın. Ama o zaman insanlık olmaz ki. İşte din buraya müdahale ediyor bu bağlamda. Ve diyor ki kim ne yaparsa yapsın. Ama yaptığının da hesabını versin. Bu hesap iki kademeli olacaktır. Her zerre kadar hayır işleyen de, kötülük yapan da bunun karşılığını ahirette görecektir bir. Ama Bir de dünya boyutu vardır bunun. Hukukla ilgili bir takım meseleler söz konusu ise bunların karşılığı dünyada iken sağlanmazsa, yani adalet olmazsa dünyada insanlık olmaz. Çünkü adaletin olmadığı yerde güven olmaz, yüksek güven kültürünün yeşertilemediği yerde özgürlük olmaz. Adalet yoksa, özgürlük yoksa orada insanlık olmaz zaten. Bu bağlamda baktığımızda şimdi Kur'an birebir insana karşılık gelen bir kitaptır. Yani Kur'an'ı o sistematiğini görerek okuduğunuzda şöyle bir şey çıkar. İnsanın ruhsal iniş çıkışlarını bile Kur'an'da görebilirsiniz. Bireysel toplumsal hayatta insanca yaşamanın ortak paydasını Kur'an'da bulabilirsiniz. Şimdi bu ortak paydanın üzerine oturacağı temel kurucu ilke adalettir.
Adalet.
Temel kurucu ilke adalettir. Hukuku algılayacaksak, değerlendireceksek işte bu kurucu ilke üzerinden konuşmamız lazım. Hatta benim burada şöyle bir tespitim var. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Ben Cenab-ı Hakk'ın varlığı yaratırken de adaleti esas aldığını tespit ettim.
En sorguladığımız yani, şeylerden biri de bu aslında, yani özel olarak belki konuşmak gerekir. Adalet ve adaletin anlam çerçevesi
tabii,
Kur'an'dan değil mi?
Tabii, onu müstakil bir program yapabiliriz. Yani burada yaratma süreci adalet üzerine inşa edilmiş bir süreçtir. Bu adaletin en evrensel boyutudur. İkinci insanı ilgilendiren boyut da insan aklı. Eğer ön yargılardan arınmış bir şekilde etkinse, doğru bilgiyle iş yapıyorsa, neyin adil olup olmadığını bilecek güçte yaratılmıştır. Yani evrensel varoluşun kök ilkesi adalet, insanın da insanlığını gerçekleştirmesinde en belirleyici unsur olan aklın da bir ilkesidir.
Yani İkisi, insana verili bir şey bu aslında.
Gayet
İnsan
tabii.
İnsan bu dünyaya bu tabii, veriyle tabii, tabii, gelmiş ama tabii. Bunu işletmesi ve doğru
yollardan
tabii. işletmesi
Bak,
gerekiyor.
İşte eğitimci bizim söylediğimiz ham malzemeyi yani böyle işler hale getiriyor. Ne yapalım?
Estağfurullah.
Yani
öğreniyoruz.
Yani her insan aslında adaletin neyin adil olup olmadığını, neyin doğru olup olmadığını bilecek güçte yaratılmıştır. Yani eğer insanca bu toplumda bir şekilde bir yaşayabiliyorsak aslında bu fıtratımızda var olan bu adalete borçluyuz bunu. Bunu çok fazla konuşmuyoruz. O zaman aslında belki siz eğitimcilere yeni bir iş düşüyor. Hani eğitimi
bizim işimiz çok zaten hocam. Buyurun bir iş de siz verin bize.
Hayır, hep diyorsunuz ya eğitimi tanımlarken insandaki gizil güçleri
tabii.
açığa çıkartmaktan
evet,
söz ediyorsunuz.
Evet.
Aslında bana göre en mühim açığa çıkartılacak insandaki gizil güçlerden birisi, belki de en mühimi işte bu adalet duygusudur.
Evet.
Bu adaletle ilgili bu hem duygu hem yani çok yönlü istediğiniz tarafa yürüyebilir. Ben mesela buradan hareketle tabii kafa yorduğum bir konu şimdi sen söyleyince çıktı. Yani ben bilimin de temeline adaletin yerleştirilmesi gerektiğini iddia ediyorum. Yani bu konuda çalışmalarım var.
Bunları da konuşalım
ve
hocam daha sonraki programımızda.
Yani adaletin objektiflikten daha böyle insana doğruyu gösterecek nitelikte olduğu gibi bir iddiam var.
Yani bilim denilince biz objektiviteyi düşünürüz. Merkeze onu koyarız. Siz biraz adalete
ben adaleti,
doğru gittiniz yani.
Yani objektifliğin
evet.
adaleti yeterince sağlayamayacağını ama adaletin objektifliği daha kolay gerçekleştireceğini düşünüyorum. Orada biraz kafa yorduğum bir
tamam,
konu. Konuyu dağıtmayalım.
Bunu not
siz,
alıyorum. Peki.
Siz onu not alın. Biz adalet ve hukuk çerçevesinde işe dönelim. Şimdi bakın Kur'an'da 70 kadar biz buna ahkam ayeti diyoruz, ayet var. Yani hukuk alanında belirleyici olan, temel olan alınan ayetler bunlar. Önce şöyle bir soru soralım. Kafaların netleşmesi açısından. Kur'an'daki bu ayetleri tasnif etseniz hukukla irtibatlı olarak kaç alan çıkar karşınıza? Bir, miras hukuku çıkar. Hı hı. İki, aile hukuku çıkar. Üç, borçlar hukuku çıkar. Dört, ceza hukuku çıkar. Bu cümleleri kullanıyorum. Ama bu cümleler şey yalnız, meseleyi anlatmaya yönelik. Yoksa Kur'an'ın böyle bir derdi yok.
Evet, onu, mesele o. Bunları biz Kur'an'ın anlayabilmek böyle adına böyle yok. Bölümlendirerek Heh. Söylüyoruz. Daha iyi anlaşılsın diye. Yoksa Kur'an'ın şu kadar ahkam ayeti var. İşte bu bununla
Hayır.
ilgili, bu bununla ilgili demek gibi bir derdi yok.
Öyle Kur'an'ın. Bir derdi yok.
Evet.
Kur'an'ın bir tek derdi var. insanın insanca yaşamasına, insanın insanlığını gerçekleştirmesine üst seviyede katkıda bulunmak.
Kur'an'ın temel derdi bu. Ve insan iktisadi bir varlık. Gayet dolayısıyla tabii. Borçlanır, borç alır, gayet alacaklı tabii. olur. Değil mi? Ekonomiyle tabii, tabii, ilişkisi tabii. olur. Bu tabii. bakımdan konuşmuş. Yargılama hukuku diye bulmuşum ben. Yani ne demek? İnsanlar arası böyle bir şey var. İşte ceza sistemi az önce söyledik. Kısas diye evet. bir örnek getirdik. Aile hukuku dedik, evlenme, boşanma dedik. Nice ayet var.
Evet.
Ama bugün biz bakıyoruz ki yani pek çoğu biz medeni hukukla değil mi işlerini yürüten bir devlet olduğumuza göre zaten ilkelerle, kurallarla belirlenmiş şeyler. O zaman demek ki onu da o çerçeve içerisinde anlamak lazım. Yani hukukun içerisindeki konular bunlar ama Kur'an bunlarla birebir onu söyledi, bunu söyledi diye.
Hayır hayır öyle bir derdi yok. Mesela bunları öyle düşünürseniz hemen karşı argümanı ben size şöyle hatırlatayım. Kur'an'ın neredeyse üçte ikisi kıssalardan ibaret.
O zaman ne yapacağız? Hikaye kitabı mı diyeceğiz?
Tabii işte mesele bu. Ama o zaman söyleyeceğiniz şey şu. O kıssalar harikulade bir tarih felsefesini içeriyor aslında.
Siz böyle
buyurun oradan okuyun.
Siz böyle söylüyorsunuz ama hangimiz sizin kadar bir bakış açısına sahip olacağız?
Ama ben çok uğraştım yani siz benden tabii, iyi bilirsiniz o işin
tarih felsefesi
boyutlar.
Dediğiniz ne yani ya, insan tarihi yapan varlık, insan gayet tarihi tabii. yaşayan varlık. O tabii. zaman insanla ilgili bir durum yine.
Hayır işte insanı, Kur'an insana insanı anlatıyor. Onun evet. için dedim ya birebir insana karşılık gelen bir kitap. Yani hakikaten biraz samimi bir tarzda okuduğunuzda Kur'an size kendi gerçekliğinizi anlatıyor.
O zaman ben, bu hukuk kesişme alanıyla ilgili hocam.
Onu söyleyeceğim. Lütfen. Orayı bir netleştirelim.
Orayı netleştirelim.
Şimdi bakın bizim İslam uleması fıkıh demiş. Harikulade bir isimlendirme. Ne demek fıkıh? Anlayış demek. Bu harikulade bir isimlendirme. Biz bugün bunu kullanmaktan uzaklaşmışız büyük ölçüde.
O zaman halbuki, evet şimdi ben bunu not alıyorum. Hukuk yerine fıkıh deseydik bence, bu problemi yaşamayacaktık biz aslında. Evet.
Biz hukuk dedik. Hukuk daha dar bir alandır.
Yasa,
ve adına
kurallar,
da İslam hukuku dedik. Evet, dikkat edin.
Evet.
Halbuki bunlar birbirinden farklı şeyler.
Aslında ilkelerin ortaya çıktığı alan fıkıh alanı.
Gayet tabii fıkıh
ve esas
alanıdır.
Esas olan o. Evet.
İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bize ulaşan kitabının adı Fıkhul Ekber'dir.
Evet.
Yani harikulade bir şey. Şimdi bu ne dediğimi İmam-ı Azam örneğinden anlatayım. Daha kolay anlaşılır. Tabii benim şahsi kanaatim, bana göre İslam düşünce tarihinin yetiştirdiği, gerçekten de İmam-ı Azam isimlendirmesini hak eden en büyük kafalardan birisi Ebu Hanife'dir. Allah rahmet eylesin.
İmam-ı Azam? Yani en büyük imam. Önder, yani lider bunu, anlamına gelen.
Bunu hak etmiş bir isim. Yani şimdi tabii diyebilirsiniz ki sen de Hanefi geleneğin içinden geldiğin için böyle bir şey söylüyorsun. Yok o etkili olabilir ama ben Ebu Hanife'yi anlamak için özel çaba sarf ettim. Yani hakikaten bu öyle. Şimdi
adaletlisiniz bu konuda.
Yok adalete tamam. dayalı, evet, dayalı doğru evet. diyorsunuz. Yani adil olduğuma sizi şahit konuda. Tutabilirim.
Evet ya az önce söylediğiniz şeyi dedim cümle içerisinde kullanayım. Tamam.
Şimdi bakın ne yapıyor Ebu Hanife? Büyük bir alim, etrafında öğrencileri var. İnsan yetiştiriyor bir. Hayatını ticaretle kazanıyor. Hayatın içinde iki. Üç. Ebu Hanife aynı zamanda bir takım insanların yani resmi bir görev almamış ısrarla. Mesela o yüzden Emevilerin Ebu Hanife'yi cezalandırdığını biliyoruz. Görev teklif ediyorlar, kabul etmiyor. Aslında bakın ilmin yüceliği burada işte. Yani İmam-ı Azam
en
olma.
En yüksek ilim, tabii, en yüksek rütbenin ilim tabii. olduğunun herhalde değil mi? Tezahürlerinden birisi İmam-ı Azam Ebu Hanife. Evet.
Bu kadar. Yani hele yani bir alim siyasilerin gözünün içine bakarsa kimse kusura bakmasın oradan ilim çıkmaz. O ona alim de denmez, hiç kimse kusura bakmasın. Bu işte Ebu Hanife'yi büyük yapan tam da burasıdır. Ve burada bir cümle kurayım. Siyaset kalıcı olacaksa siyasi gücü elinde bulunduranlar ilme ve alime hürmet ettikleri kadar değerli olurlar. Ya bunu da bu tarih bize bunu gösteriyor. Yani mesela o zamanki Emevi halifelerinin hiçbiri aklımızda yok ama Ebu Hanife bugün aklımızda. Abbasi halifelerin hiçbiri yok doğru dürüst. Ama yani yine bir Maturidi aklımızda. Bunlar evet. unutulmuyor. Bir İmam Şafii'yi görebiliyoruz.
Ve onların ortaya koyduğu ilim aslında fıkıh.
Gayet tabii. Şimdi onu zaten konuyu dağıtmadan onu söylemek istiyorum bu çerçevede. Hı hı. Valla biz konuya tam girinceye kadar galiba...
Ama bu iyi bir giriş oldu hocam. Şöyle dinleyicilerimizde de bir merak oluştu. Yani şimdi bu kullandığımız kavramlar herhalde onların araştırmasına yönelik kavramlar
sanıyorum.
Oldu. Biz bunları açarız sonra. Yine konuşuruz ama iyi bir merak oluşturduğunu düşünüyorum. Hukuk, fıkıh, bunlar arasındaki farklar, adalet duygusu... Ama bu fıkıhla ilgili hocam bir son bir toparlama ben sizden alabilir miyim?
Ondan, öyle kapatalım. Ondan önce lütfen. Biraz süreyi biraz zorlayalım. Peki biraz hocam. Yönetmenlerimiz burada biraz anlayış göstersinler. Peki. Çünkü Ebu Hanife ile ilgili bu şeyi anlatmazsak konu boşlukta kalır.
Buyurun.
Yani zamanı iyi kullanamadık anlaşıldı. Şimdi Ebu Hanife bir konuda görüş beyan ediyor. Daha topluma açılmadan talebelerinden Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Üstad diyorlar bu konudaki görüşünüze katılmıyoruz.
Diyor talebeleri.
Ki talebeleri.
Söylüyor.
Diyor ki deliliniz ne? Anlatıyorlar. Doğru söylüyorsunuz o zaman ben sizin görüşünüze katılıyorum diyor. İşte bakın kritik yer burasıdır.
Evet.
Ebu Hanife söylediğinin din olmadığını biliyordu. Ebu Hanife sorunlara çözüm üretiyordu. Ve talebeleri itiraz ettiği zaman onlara kapayın çenenizi siz ne bilirsiniz demiyordu. Yani burada Kur'an'ın zaten insanlığa en büyük armağanı bilimde otorite olmadığını insanın belleğine kazımasıdır.
O zaman şimdi ve fıkıh dediğiniz akli bir süreç mi yani?
Gayet tabii fıkıh beşeri bir oluşumdur. Ebu Hanife'nin işte Fıkhül Ekber kitabını yazıyor. Bizim fıkıh dediğimiz alan Müslümanların ürettiği en güzide alanlardan birisidir. Siz bu bağlamda fıkhın da dar bir alanı olan hukuku dinle nasıl özdeşleştirirsiniz? Hukuk beşeridir. İhtiyaca cevap verir. Bugün bir şekilde yani hukukun kökünde içinde bulunduğunuz koşullarda adaleti en iyi sağlama esası vardır.
Ve
yasama ve yargı olarak.
Kur'an'dan çıkarılacak şey de aslında bu değil mi hocam?
Kur'an'dan çıkarılacak şey nedir? Adaleti içinde bulunduğunuz koşullarda en iyi şekilde tatbik etmektir.
Etmek,
Kur'an'ın istediği budur
emri,
işte.
Öğüdü,
Kur'an'ın istediği budur.
İnsan üzerinde uyguladığı
tabii.
Proje bu. Yani
budur.
Ama bunun ötesinde o ayet var, bu ayet var. Aman canım yani günümüze taşıyalım veya o zaman da öyle olmuş bu. Yani bunlardan geçtik.
Hayır, onlardan geçmiyoruz. Onlar bizim adaleti gerçekleştirebilmemiz için alacağımız örneklerdir. Hı-hı. Onlar adalet, hukukun üstünlüğü bilincinin altyapısını oluşturan kurucu unsurlardır.
Ama şekil olarak?
Şekil olarak değil.
Kastettiğimiz
şekil olarak
değil.
Yani
tamam hocam.
Bunu mesela bir başka eğer vakit müsait olursa mesela hırsızın elinin kesilmesi ayeti onu örnek alarak bunu açıklayabiliriz.
Evet.
Şöyle açıklarız yani burada amaç hırsızın elinin kesilmesi değil. Hırsıza yani amaç adaletin sağlanmasıdır. Çünkü hırsızlık olursa bu toplumda her şey çöker. Bu hırsızlığı önleyeceksiniz. Ne pahasına olursa olsun bunun en uç noktada nitekim fıkıh da bunun adı haddir. Uç noktada eğer hırsızlığı önlemek için en ağır ceza nedir deseniz hırsızın elinin kesilmesi olarak çıkabilir karşınıza. Ama orada bir cezalar yelpazesi
bir
vardır.
Bir süreç var ve bu insani tabii. Bir süreç ve anladığım şu yani Kur'an'ın bize bizi taşımaya çalıştığı bir uzak hedef. Ve bu sizin söylediğiniz insanın insanlaşma
evet.
Serüveninde hukuk da bunlardan bir alan, alanlardan bir alan. Ama
gayet
esas görev, esas vazife yine insanın kendisine ve insanın aklını kullanarak kendi için üretim yapmasına bağlı.
Evet bunu konuşmak lazım.
Bunları
bence,
tekrar konuşmamız gerekiyor
bence burada
hocam.
Duralım. Çünkü
peki.
Yönetmenimiz de bizi burada
peki.
Adaletsizlik yapmakla suçlayabilir.
Peki. Hocam çok teşekkür
ben
ediyorum.
Teşekkür
Profesör Doktor Hasan Onat, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı. Tekrar teşekkürler hocam.
Ben teşekkür ederim.
İlahi Nizam ve İnsan.